Ayrım 55.
Sayfa 554. Mason geleneğindeki Hiram Abiff hikayesi genel hatlarıyla böyle. Büyük sırrı onu hak etmeyenlere vermektense ölümü yeğleyen efsanevi ustanın bu cesareti ve kararlılığıysa, Mason geleneğinin günümüze dek taşınan temel ilkelerinden biri olarak simgesel bir anlama sahip. Söz konusu motif, başlangıcı tam olarak bilinemeyen bir dönemden beri, başlangıç üstad masonluğa geçiş ritüelinin de merkezinde yer alıyor. Graham Hancock, masonik geleneğe göre Hiram, tapınaktaki bronz işlemeleri tamamladıktan hemen sonra yardımcılarından üçü tarafından öldürülmüştü. Bir nedenden dolayı bu olay o denli anlamlı yüklü olarak değerlendirildi ki, üstad masonların inisiyasyon töreninde adaya cinayet kurbanı rolünü oynama görevi verilerek anıldı, diyor. Graham Hancock, The Sign and the Seal. Gerçekten de uzunca bir dönem, 2. 1717'den itibaren de 3. başlangıç aşaması için düzenlenen törenlerde derece atlamayı hak eden aday, öldürülen büyük ustanın kimliğine büründüğü bir tür mistik canlandırma içinde yer alıyor. Ancak her şey bu denli basit değil tabii. Masonik sırrı vermemek için yaşamını feda eden ustanın anıldığı sembolik cinayet sahnesinden sonra aday, oldukça büyük önem taşıyan bir de diriliş ritüelinin öznesi olmak durumunda. Üstad Mason ünvanını ancak bu tören tamamlandıktan sonra hak ediyor. Bu törenin ayrıntılarına değineceğiz ancak daha önce Masonik inisiyasyon ayinlerinin daha önceki aşamalarına ve kullanılan temel simgelere bir göz atmamız gerekiyor. Karanlıktayım, ışığı arıyorum. Mason ritüellerinin tümü gerekli dekorasyon ve donanıma sahip loca binaları içinde, amaca uygun olarak hazırlanmış odalarda, üstad masonların katılımıyla gerçekleştirilir. Bunların çoğunda yer alan tiyatral parçalar, kullanılan simge ve objeler ya da yinelenen bazı sözler, bugün herhangi bir insana garip, yapmacık, hatta inandırıcılıktan uzak bir çocuk oyununun parçaları gibi görünse de, zanaat içinde yer alanlar için bütün bunlar son derece ciddiye alınıp saygı gösterilen ve önemsenen ayrıntılardır. Masonik geleneği incelerken tören biçimselliğinin çoğu gizem örgütünde, hatta bazı büyük dinlerde ana mesajın kavranmasını ve bağlılık duygusunu pekiştiren unsurlar olarak değerlendirildiğini akıldan çıkarmamamız gerekiyor. İlkin acemi çırak, Entered Apprentice, inisiyasyon törenine kısaca göz atmakla başlayalım. Yani üye adayının mason örgütüne ilk kabul ediliş aşamasına. Saygıdeğer üstad, Worshipful Master tarafından yönetilen olağan loca toplantısında önem sırasına göre gerekli görüşmeler tamamlandıktan sonra acemi çırak derecesi için bekleyen bir aday olup olmadığı kıdemli muhafıza, Senior Warden sorulur. Eğer varsa ast görevli, Junior Deacon ve yardımcılarıyla birlikte sekreter de kapının ardındaki bekleme odasında bulunan adayın yanına gelir. Tören başlamadan önce adaya belli rutin soruların yöneltilmesi sekreterin görevidir. Yine localara ve ülkelere göre küçük farklılıklar göstermekle birlikte bu sorular ve gerekli yanıtları aşağı yukarı şöyle bir seyir izler. Hiçbir çıkar amacı gütmeden ve kimse tarafından etki altında bırakılmadan, özgür iradenizle kendinizi masonluk sırları için aday gösterdiğinizi beyan ediyor musunuz? Ediyorum. Masonluk ayrıcalıklarına erişme talebinizin, kurumsal geleneklere saygı, bilgi edinme arzusu ve diğer kardeşlerinize hizmet edebilme dileğinden kaynaklandığını beyan ediyor musunuz? Ediyorum. Örgütün tüm eski yerleşik sistem ve kurallarına uyum sağlayacağınızı ciddi olarak beyan ediyor musunuz? Ediyorum. İlgili sorulara beklenen olumlu yanıtlar alınmasının ardından sekreter loca odasına geçerek adayla ön görüşme aşamasının tamamlandığını bildirir. Bu arada bekleme odasında da as görevli ve yardımcıları tören odasına girmeden adayın hazırlanmasını sağlarlar. Acemi çırak olarak örgüte adım atmayı talep eden kişi, tören öncesinde üzerindeki bütün giysileri çıkarıp bekleme odasında bırakacak ve kendisine verilen basit bir pantolon ve düğmesiz gömleği giyecektir. Sol omuz bu gömleğin içinden çıkarılarak açıkta bırakılacak, pantolonun da sol paçası dize kadar sıyrılacaktır. Adayın gözleri as görevli tarafından bir mendille sıkıca bağlanır. Boynuna da serbest ucu yere değecek biçimde idam ipini andıran bir kemenk geçirilir. Sol ayağı çıplaktır. Sağ ayağına ise bir terlik geçirilmiştir. Malcolm J. Duncan, Duncan's Masonic Ritual and Monitor, sayfa 28-29. Adaya verilen bu basit giysilerin olası anlamlarına ilişkin farklı görüş ve yorumlarla karşılaşmak mümkün. Mason geleneği araştırmacıları bu görüntüyü genellikle yalınlık içinde kendini teslim etmek olarak yorumluyorlar. Gözlerin bağlı olması, Mason locasına adım atana dek adayın karanlıkta olduğunu, göz bağının sonradan açılması ise bilgi yoluyla ışığa kavuşmayı simgeliyor. Christopher Knight ve Robert Lomas ise çok daha akla uygun bir açıklama getiriyor bu tören hazırlığı ve aksesuarlarına. Bu basit giysiler ve boyundaki idam ipi, Engizisyon önünde sapkınlık suçlamasıyla yargılananların sorguya götürüldükleri sıradaki hallerinin bir kopyasından başka bir şey değil. Christopher Knight, Robert Lomas, The Hiram Key, sayfa 7. Bu yaklaşıma göre giyside hiçbir düğme ya da metal parça bulunmamasını da mahkumların hücrede intihar ederek işkenceden kurtulmaya çalışmalarının önüne geçmek için Engizisyon tarafından alınan önlemlere benzetebiliriz. Bir başka deyişle üye adayı, örgüt içindeki serüveninin bu ilk adımına bir sapkın, heretik imajıyla başlamaktadır. Hazırlık bittikten sonra as görevli adayı kolundan tutup loca kapısına doğru götürür ve kapıya 3 kez vurur. İçeride oturmakta olan kıdemli görevli Senior Deacon, ayağa kalkıp selam verdikten sonra doğu yönünde oturmakta olan loca yöneticisine döner. Saygıdeğer üstad, locamızın kapısı çalınıyor. O halde kapıya gidin ve nedenini öğrenin. Bu talimat üzerine kıdemli görevli kapıya doğru yönelir. 3 kez vurduktan sonra kapıyı açıp sorar. Kimdir gelen? Tören başlangıcında aday adına konuşan as görevli yine locadan locaya değişen ama ana hatları aynı kalan klişe bir yanıt verecektir. Uzun süredir karanlıkta olan ve şimdi ışığa ulaşmayı isteyen Bay X, adayın adı. Ardından kıdemli görevli ile as görevli arasında adayın gerekli nitelikleri taşıyıp taşımadığı, kendi adına karar verecek yaşta ve doğuştan itibaren özgür olup olmadığı üzerine kısa bir diyalog geçer. Bu doğuştan özgür olma, born free kavramı doğrudan doğruya Roma'yı, yurttaşların, köleler, azat edilenler ve doğuştan özgür olanlar biçiminde ayrıldıkları dönemdeki sosyal terminolojiyi çağrıştırmaktadır. Bilindiği gibi çoğu gizem kültüne ancak özgür yurttaşlar katılabiliyordu. Bütün sorulara olumlu yanıt alındıktan sonra kıdemli görevli şunları söyleyip kapıyı kapatır. O halde saygıdeğer üstad bu talepten haberdar edilip yanıt verene dek burada sabırla bekleyeceksiniz. Ardından doğuya doğru döner ve saygıdeğer üstadın yanına gidip elindeki değneği bir kez yere vurduktan sonra durumu bildirir. Çağırın gelsin talimatıyla birlikte ilkin sunağa yürüyüp burada duran gönye ile pergeli alır, sonra yeniden girişe yönelip kapıyı açar ve bekleme odasına doğru seslenir. Çağırın, içeri gelsin. Gözleri bağlı durumdaki aday kolundan tutup ona yardımcı olan as görevli eşliğinde odadan içeri girer. İki yardımcı da arkalarından yürümektedir. İlk birkaç adım henüz atılmıştır ki kıdemli görevli önlerine çıkıp onları durdurduktan sonra elindeki pergelin bir ucunu adayın göğsüne hafifçe değdirir. Bay X, bu locaya ilk adım atışınızda sizi çıplak göğsünüze sivri bir nesneyi batırarak karşılıyorum. Tininiz fiziksel acıyı tatsın ki masonluk sırlarını kural dışı biçimde açıklamaya kalkmanız durumunda zihniniz ve bilinciniz size bu anıyı yeniden yaşatsın. Bu uyarıdan sonra kıdemli görevli adayı as görevliden teslim alır ve kolundan tutarak tapınak olarak adlandırılan loca odasının içlerine doğru yürütmeye başlar. Birkaç adım sonra saygıdeğer üstadın sesi duyulur. Buraya ya da bu locaya hiç kimse ilahi güce, Dua etmeden giremez. Kıdemli görevli kardeşimiz adayı locanın merkezine getirsin ve diz çöküp duadan yararlanmasını sağlasın. Aday odanın merkezine götürülüp dizleri üzerine çökmesi için uyarıldıktan sonra saygıdeğer üstad yerinden kalkıp onlara yaklaşır ve evrenin yüce hakimine dua eder. Dua bitince yerinden doğrulur, adayı sağ kolundan tutup ayağa kaldırır ve sorar. Bay X ya da yabancı, kime güvenirsiniz? Doğru yanıt daha önce kulağına fısıldanmıştır zaten. Aday da bunu yineler. Tanrı'ya. Saygıdeğer üstad doğudaki yerine geçerken aday hala gözleri bağlı ve ip boynuna takılı durumdadır. Kıdemli görevli tarafından tapınak içinde dolaştırılır. İlkin güney yönündeki ast muhafıza, Junior Warden, götürülür ve burada kim olduğu, locaya katılma isteğinde ciddi olup olmadığı, yaşı ve özgürlük durumuyla ilgili soruları bir kez daha yanıtlar. Ardından batı yönündeki kıdemli muhafızın önüne götürülür ve bir kez daha aynı sorularla karşılaşır. Nihayet oda içindeki tur doğudaki saygıdeğer üstadın önünde sona erer. Burada adaya yöneltilen soruları onun adına eşlikçisi kıdemli görevli yanıtlayacaktır. Nereden gelip nereye gidiyorsunuz? Batıdan geliyor ve doğuya doğru gidiyorum. Niçin doğuya gidiyorsunuz? Işığı aramak için. Madem ışığı arıyorsunuz, o halde size bu nimet sunulacak. Gözlerindeki bağ çözülen aday locanın yani tapınağın doğu tarafında saygıdeğer üstadın önündedir ve hemen karşısındaki sunağın üzerinde ona ışığın simgesi olarak sunulan üç değerli nesne yer almaktadır. Kitap, pergel ve gönye. Saygıdeğer üstad son soruyu yöneltir. Bay X, elde ettiğiniz dereceyle birlikte yaşamınıza bir mason olarak devam edebilmeniz ve daha ileri noktalara erişebilmeniz için sorumluluklarınızla ilgili bir bağlılık yemini etmeniz gerekmektedir. Bu locanın üstadı olarak size bu yeminin getireceği yükümlülüklerin Tanrı'ya, kendinize, ailenize, ülkenize ve yakınlarınıza karşı olan sorumluluklarınıza hiçbir biçimde aykırı nitelik taşımayacağını garanti ediyorum. Bağlı kalacağınıza yemin ediyor musunuz? Evet, ediyorum. Bu finalle birlikte tören sona erer ve kendisine ilk derecenin simgesi olarak deri bir önlük verilen aday, acemi çırak unvanıyla Mason örgütüne kabul edilmiş sayılır. Bu arada ilk derece Masonların selamlaşma ve el sıkma biçimlerini de öğrenir. Tıpkı Mitra, Katar ve benzeri ezoterik yapılarda inisiyeler arasında kullanılan ayırt edici el sıkma hareketlerine benzeyen jestlerdir bunlar. Her özel selam ve el sıkma biçimi farklı bir simgesel ada sahiptir ve ilk derecedekinin adı Boğaz'dır. Yani Süleyman Tapınağı'nın iki büyük sütunundan biri. Daha önce de belirttiğimiz gibi kimi ayrıntılar ve cümleler localara göre farklılıklar sergilese de törenin ana teması hep aynı kalacaktır. Uzun süredir karanlıkta olmak ve ışığı aramak, yani aydınlanma isteği duymak, kardeşçe bağlılığa kendi iradesiyle katılmak, bu süreç içinde öğreneceği sırları açıklamayacağına ve sorumluluklarını yerine getireceğine, kural ve geleneklere saygı göstereceğine dair yemin etmek. Işın ve aydınlanmanın simgeleri ise tören bitiminde adaya bir sunak üzerinde gösterilen kitap, gönye ve pergeldir. Törende sunak üzerine konulan kitabın en azından 1717'den bu yana locanın bulunduğu ülkeye göre değişen kutsal kitaplardan biri olduğu biliniyor. Tevrat, İncil ya da Kur'an. Ancak geleneğin çok daha eski biçimlerinde bu simgenin kardeşlik üyeleri dışında kimsenin erişemeyeceği özel bir kitabı vurgulamakta olduğunun altını önemli çizelim. Büyük dinlerin kutsal kitapları gizli ya da zor erişilen kaynaklar değildir ve bunların aydınlığa erişmek için ezoterik bir örgüte üye olmaya gerek yoktur. İsteyen herkes alıp okuyabilir. Masonluk ve onun eski köklerinde yer alan fraternis düşüncesi ise ancak örgüt içinde ilerleyenlerin ulaşacağı bilgiden ve çok farklı bir aydınlanmadan söz etmektedir. Dolayısıyla sözünü ettiğimiz inisiyasyon töreninde sunağın üzerindeki pergel ve gönyenin yanına yerleştirilen tek tanrılı dinlerin kutsal kitaplarının oldukça geç bir tarihten itibaren bu orijinal kaynağın yerine ikame edildiğini söyleyebiliriz. Muhtemelen Katarların gizli kitabı, Sibir'in kitapları, Kalde kitapları, Hermes'in tabletleri ya da Fenike kitapları türü ancak sınırlı ve seçilmiş bir grubun erişebildiği belgeleri simgeleyen bir tören nesnesinin yerine. Pergel ve Gönye ile ilgili olaraksa fazla bir şey söylemeye gerek yok. Bu iki gereç duvarcı ustalarından çok önce Pisagor'un Kroton'daki kardeşlik örgütünün müritlerince dünya ve evrenle ilgili bilgeliğin simgesi olarak kullanılmaktaydı. Sibolet ve Kutsal G'nin Esrarı. Acemi çırak inisiyasyon töreni anlaşılacağı üzere yalnızca bir ilk adım niteliğini taşıyor. Bu aşamayı geçip örgüte kabul edilen mason henüz o sözü edilen sırların ucunu ya da kenarını bile görebilmiş değildir. Yalnızca böyle bir sırrın varlığı o mistik tören boyunca adaya altı fazlasıyla çizilerek hissettirilmiştir o kadar. Aradan belirli bir süre geçtikten sonra, tabii eğer loji içinde olumlu izlenimler yaratmayı başarmış ve ilerleme sağlamışsa, yeni bir ritüel eşliğinde adım atacağı zanaat üyesi ya da kalfa, fellow craftsman aşamasında da durum pek fazla değişmeyecektir. Bu ikinci aşama töreninde acemi çırak derecesinde belli bir dönemi geride bırakmış aday yine bekleme odasında aynı basit giysi ve aksesuarlar kullanılarak hazırlanır. Bu kez sağ omuz ve kolu açıkta bırakılmış, pantolonun sağ paçası dize dek sıyrılmıştır. Gözler yine bağlıdır ama ip kement biçimine getirilip boynuna asılmamış, sağ kola iki kez dolanmıştır. Bir öncekine benzer diyaloglar eşliğinde tapınağa kabul edilen aday, saygıdeğer üstad ve muhafızlara bir süredir çırak olarak örgüt içinde yer alan ve şimdi biraz daha ışığa ihtiyaç duyan biri olarak tanıtılacaktır. Yine belli klişelere bağlı kalınarak adayın bir önceki derecede yeterince uzmanlaşıp uzmanlaşmadığı, bu yeni dereceyi almaya hazır olduğunu onaylayacak bir birader olup olmadığı gibi sorular sırasıyla yinelenir. Nihayet saygıdeğer üstad tarafından verilecek komutla törene katılan diğer kıdemli biraderler tarafından sembolik olarak daha fazla ışık ile ödüllendirilecektir. İkinci derece töreninde formalite niteliği taşıyan tiyatral replikler dışında dikkate değer birkaç farklılık ve üzerinde durulması gereken ayrıntı yer alıyor. Bunlardan birincisi acemi çırak derecesini taşıyan adaya bazı masonik şifre ve yeni selamlaşma biçimlerinin bu tören içinde sunulması. Adayın daha fazla ışık ihtiyacı ile ilgili talebi as görevli tarafından dile getirildikten sonra kıdemli görevli şu soruyu yöneltiyor. Hangi hak ve ayrıcalığa dayanarak kabul edilmeyi bekliyor? Bir parolanın verdiği hakka. Nedir o parola? Kendisi bunu henüz bilmiyor ama ben onun adına bu parolaya sahibim. Yaklaşın ve bana parolayı söyleyin. Ast görevli yavaşça kıdemli görevlinin yanına yaklaşıp kulağına fısıldıyor. Sibolet. Parola doğru. Şimdi saygıdeğer üstad bu talepten haberdar edilip yanıt verene dek burada sabırla bekleyeceksiniz. Onay alındıktan sonra kıdemli görevli adayın göğsünün açıkta bırakılmış bölümüne gönyenin ucunu değdirerek şunları söylüyor. Bu locaya ilk geldiğinizde pergelin ucuyla karşılanmıştınız. Şimdi ise sizi gelecekte insanlarla olan bütün ilişkilerinizde bilincinizin rehberi olacak ve size erdemi öğretecek gönyenin açısıyla karşılıyorum. Törenin bu aşamasında adaya ilk şifre olarak sunulan Sibolet, İbranice bir sözcük ve iki farklı anlamı var. Mısır başağı ve su kaynağı. Ancak Mason geleneğinin iddialarına göre burada sözcüğün kendi anlamından çok telaffuz ediliş biçimi başlı başına bir şifre niteliği taşıyor. Hikaye şöyle. Eski Ahit'in Yargıçlar kitabına göre İsrail'in iki farklı kabilesi Gilead ve Efraim boyları arasında şiddetli bir savaş yaşanır. Sonunda savaşı kazanan Gileadlar kendilerine tazminat ödememek için gizlice içlerine sızmaya çalışan Efraim kabilesinden mültecileri ayırt edip saptamak amacıyla dil ile bağlantılı bir test yöntemi geliştirirler. Sibolet sözcüğünü Gileadlar Shin harfi ile şibolet biçiminde söylemektedirler. Ancak ş sesini çıkaramayan Efraim kabilesi üyeleri sözcüğü sin ile başlatıp sibolet olarak telaffuz etmektedir. Yakalanan mültecilerden Efraimlere mensup olmadıklarını kanıtlamaları için sibolet demeleri istenir. Ş sesini çıkaramayıp sibolet diyenler kaybedecek ve hemen oracıkta öldürülecektir. Yargıçlar 12-5-6. Bugün de eski ahitteki bu popüler hikayeye gönderme yaparak yerel ve etnik toplulukları birbirinden ayırt etmekte kullanılabilecek tipik telaffuz farklılıkları içeren sözcükler toplum bilimlerinde siboletler olarak adlandırılmakta. Söz gelimi 2. Dünya Savaşı sırasında Amerikan ordusunun aralarına sızmaya çalışan Japon casusları ayırt edebilmek için Japonların L sesini çıkaramayıp R biçiminde telaffuz etmesinden yararlandığı biliniyor. Telaffuz alışkanlıklarına bağlı bir diğer tipik örnekse kıta Avrupalılarının İngilizce'de dilin üst dişlerin altına hafifçe değdirilmesiyle çıkarılan S sesini genellikle beceremeyip Z biçiminde söylemeleri. Dolayısıyla geleneksel yaklaşım, Mason 2. derece töreninde adaya verilen ilk şifrenin özel bir sözcük değil, kendisi şifre anlamına gelen jenerik bir terim olduğunu vurgularmış gibi görünüyor öncelikle. Ancak bununla birlikte sibolet hem Mısır başağı ya da yalnızca başak hem de su kaynağı anlamıyla bağlantılı ayrıcalıklı bir simge olduğu konusunda da adayın dikkatini çekiyor. Törenin izleyen bölümlerinde ast muhafız ile kıdemli muhafız arasında geçen şu diyaloğa göz atalım. Bana parolayı söyleyin. Sibolet. Neyi ifade ediyor? Bolluğu. Neyle temsil ediliyor? Su kaynağı yanına asılmış bir mısır başağıyla. Malcolm C. Duncan. Adı geçen eser. Sayfa 75. Burada sin ve şin seslerinin söyleniş biçimleriyle ilgili biçimsel farklılık bir yana, parola olarak belirlenen sözcüğün hiç de rastgele seçilmemiş olduğunu anlıyoruz. Her ikisi de bolluk ve bereketin simgesi olan su, ırmak, pınar, yeraltı su kaynağı ve başak, mısır, arpa ya da buğday anlamlarını aynı anda barındıran sibolet. Belli ki Mason şifreleri arasında özellikle yerleştirilmiş. Eski ahitte Gilead ve Efraim boyları arasında yaşanan savaşla ilgili olarak Yargıçlar kitabında verilen ayrıntılar da bu simgenin etkisini pekiştirmişe benziyor. Peki gizli şifrenin esin kaynağı gerçekten de İbrani dilinde çok özel anlama sahip olduğu görülen bu sözcük ve onun söylenişiyle ilgili farklılıklar mıdır yalnızca? Bu konuda yapılacak çok basit ve yüzeysel bir araştırma bile durumun hiç de böyle olmadığını gösteriyor.